Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu programda bir süredir Türkiye'nin çok partili hayata geçiş veya dönüş sürecini 1946 yılından itibaren ve bunu takiben 14 Mayıs 1950'de yapılan serbest seçimle iktidarın barışçı bir şekilde el değiştirmesiyle başlayan Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını konuşuyoruz. Bu iktidar yıllarından 1958'i geçen hafta ele almıştık ve geçen hafta biraz da bu dönemin siyasi, dış politika ve ekonomik konularının haricinde kültür iklimine bakalım istemiştik. Bu yıllar aslında 1946'dan sonra ortaya çıkan serbestleşme, fikir hürriyetinin gelişmesi, siyasi yelpazenin çeşitlenmesi, muhtelif derneklerin kurulması, farklı görüşlerin, farklı fikirlerin ortaya çıkması, edebiyat alanlarında da dergi sayısında, basınla eser sayısında, yeni akımların ortaya çıkmasında olumlu bir tesir icra etmişti. Bunları ayrıca başka bir programda ele almak üzere bu geçtiğimiz yıl önemli bir isim Yahya Kemal Beyatlı 1958'de vefat etmişti. Yahya Kemal Beyatlı gerçekten Türk edebiyatının en önemli şairlerinden ve sadece şairlerinden değil, en önemli nesir yazarlarından birisidir. Bu yönü pek bilinmiyor ve bu manada da kıymeti de yeterince takdir edilmiyor. Yaşadığı dönemde şiirlerinin toplandığı kitabı da çıkmamış ama şairliği biliniyordu. Bunlar daha sonra İstanbul Fetih Cemiyeti ve Yahya Kemal Enstitüsü marifetiyle toplandılar, yayınlandılar. Çok kıymetli, sadece dediğim gibi şiirleri değil, nesirleri de var. İşte milli mücadele dönemini anlattığı Eğil Dağlar anlaşılmadan, okunmadan gerçekten milli mücadelenin bir yönü eksik kalır. Keza Yahya Kemal'in Osmanlı tarihine ilişkin, siyasi tarihine ilişkin portreleri, siyasi hikayeleri gerçekten olağanüstü kıymettedir. Bunlar bu dönemin siyasetini anlamak bakımından fevkalade önemlidir. Bu yıl bir başka önemli isim, bir tür modern gelenekçi diyebileceğimiz Asaf Halet Çelebi vefat ediyor. Asaf Halet Çelebi de uzunca yıllar kıymeti bilinmeyen yazarlardan ve şairlerden birisiydi. Son dönemde yeniden hatırlandı. Üzerinde durulması gereken gerçekten gelenekle modern arasındaki ilişkiyi kurmak ve perspektifi genişletmek, beslendiği kaynakları genişletmek bakımından edebiyatın çok önemli bir isim. Bu yıl 1958 yılında İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'ün vefatının keza olduğu bir yıl. Bir başka önemli isim, yine Yahya Kemal'le beraber düşünülmesi lazım gelen bir isim, Mustafa Şekip Tunç. Çok önemli Türk muhafazakarlığı ve Türk fikir hayatı bakımından Bergson'un etkilerini de barındıran çok kıymetli tercüme ve telif eserleri olan bir isim. Dediğim gibi bu kültürel boyutu burada tüketmek imkanı olmayacak. Ama geçen haftadan böyle bir vaadimiz olduğu için bir pencere açmış olalım. Ama şunu bilelim, bugüne de tesir eden çok önemli isimler, o dönemlerde yazdılar, çizdiler. Çok önemli gelenekler, yani her alanda, siyasi olarak, fikir olarak, edebiyat alanında olsun, gelenekler ortaya çıktı. Tarihin bu manada çok kıymetli olduğunun altını çizerek 1959 yılına girelim. ...1959 yılı Demokrat Parti iktidarının 1950, 1954 ve 1957'de gerçekleşen 3. seçim dönemini takiben yaşanan işte 3. yılı, aslında 2. yılda denebilir. Bu 1959 yılı siyasette gerginliğin daha önceki yıllardan itibaren, hani 57'de de aslında bunun işaretleri vardı, arttığı bir dönem. Burada işte çok partili hayata geçişin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onun etrafındaki elitlerin muhalefette bulunmayı hazmedemediği, buna mukabil Demokrat Parti'nin de iktidarda bulunmanın getireceği esneklikten ve daha hoşgörülü olmak mevkiinden biraz uzak olduğu bir dönem. Bu da siyasi gerginliğe yol açıyor. Ama aynı zamanda şunu da biliyoruz. Bu yıllar darbe hazırlıklarının yapıldığı yıllar. Yani belki bu yılların içindeyken bu darbe hazırlığını bilmeyebilir insanlar, bilenler var. Ama bugünden baktığımızda bu yılların 1960'taki 27 Mayıs darbesinin oluşturan cuntaların varlığının ortaya çıktığı yıllar. Dolayısıyla bu yıllarda ortaya çıkan gerginliklerin arkasında darbeyi hazırlamaya yönelik cuntanın, cuntayla beraber hareket eden iç ve dış mahfillerin katkısının olduğunu da unutmamak lazım. Dediğim gibi bu tecrübesizlik, yani ana muhalefet partisinin ve iktidar partisinin, Demokrat Partisi'nin elitlerinin eksikleri, hataları da olmakla beraber esas itibariyle bu cuntacı tavrı unutmamak lazım. Bir başka önemli husus, geçen programda ele almıştık. Aslında bu iki partinin dışında oluşabilecek bir gruplaşma, belki siyasette yani üçüncü bir odağın ortaya çıkması belki bu iklimi yumuşatabilirdi. Bu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin veya Millet Partisi esas itibariyle kökü, eğer Hürriyet Partisi'nin de dahil olması halinde yeni bir seçenek oluşturması belki ihtimal dahilindeydi. Ama bu seçenek ne yazık ki o gerginlik ve Hürriyet Partisi'nin Demokrat Parti'den ayrılmak sebebiyle Demokrat Parti'ye husumetlerini esas alan tavırları onları Cumhuriyet Halk Partisi'ne savurdu. Böylece bu manada üçüncü belki ılımlaştıracak bir seçeneğin ortaya çıkmasını, bir aktörün ortaya çıkmasını zorlaştırdı. Dediğim gibi bunlar bu dönemin siyasi elitlerinin eksikleri, ama asla bunu unutmamalıyız. Yani arkasındaki hikayeyi, bu yıllar artık Cunta'nın hazırlık yaptığı yıllar. Yani Cunta bütün bunlardan bağımsız olarak darbe yapmaya karar vermiş. Daha önceki programlarda ortaya koyduk. Zaten bunun nüveleri var. 1946'da var ne yazık ki. 1950'de de var. Ve bu dönem zarfında yine geçtiğimiz programlarda ele almıştık. İşte bazı ülkelerde ortaya çıkan bu darbeler, cuntalar bu tür cunta yapılanmalarını tahrik ediyor. Ve anladığımız kadarıyla, yine daha sonraki bilgilerden anladığımız kadarıyla, bu tür cunta faaliyetlerini fark eden yabancı istihbarat kuruluşları da meşru hükümetle işbirliği yaparak cuntaları, darbeleri engellemek yerine o cuntalar üzerinden bir kontrol tesis etmeyi ne yazık ki tercih ediyorlar. Bu ülkeler hani söylem düzeyinde demokrasiyi savunuyor ve Türkiye'de NATO çerçevesi içerisinde demokrasi söylemiyle Sovyetler Birliği karşısında bir bloğun içerisinde yer alıyor olmasına rağmen. Bu yıl bir başka önemli husus da aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de bir farklılaşma var. Yine hatırlanacaktır, 1950'den sonra İnönü ile genel sekreterliğe gelen Kasım Gülek arasında siyaset anlayışı bakımından ciddi bir farklılık var. Bu farklılık, İnönü'nün daha devletçi, bürokratik bir yerden siyaset yürütmek anlayışıyla Kasım Gülek'in popülist diyebileceğimiz siyaseti halka yaymak ve bu manada CHP teşkilatlarını da hareketlendirerek uzun kampanyalar yürütmek, seçim dönemleri haricinde de işte Anadolu'da gezmek, halka anlatacak bir hikaye oluşturmak şeklinde özetleyebileceğimiz popülist anlayışının parti içerisinde anlaşmazlığa dönüştüğü bir dönem. İsmet İnönü bu anlaşmazlığı bu kurultayda, bu yıl yapılan, 1959'da yapılan, 12 Ocak'ta yapılan kurultayda, 14. kurultayında çözüme bağlamak için bir hazırlık yapmış. Burada parti meclisinin üye sayısı 30'dan 40'a çıkarılıyor. Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı genel sekreterle beraber 11'e çıkarılıyor. Bütün bunlar genel sekreterin pozisyonunu sarsacak düzenlemeler. Tüzüğün 25. maddesinde yapılan değişiklikle de parti meclisine gerektiğinde genel sekreteri görevden alma yetkisi veriliyor. Böylece genel sekreterin sorunun başlangıcı ortaya çıkmış oluyor. Kurultay partinin daha önce ortaya atıp savunduğu, yine geçtiğimiz programlarda ele aldığımız bu muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım ilk hedefler beyannamesi adıyla ortaya koyduğu bir programı da ifade ediyor. İşte burada antidemokratik kanunların kaldırılması, anayasanın halk egemenliği, hukuk devleti, sosyal adalet ve güvenlik esaslarına göre değiştirilmesi, bütün hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması, devlet başkanlığının tarafsızlığının sağlanması, yasamanın yürütme üzerindeki denetiminin etkin bir şekilde sağlanması, bütün idari tasarruflara yargı denetimi getirilmesi, sosyal adaletsizliğe karşı bir mücadele, kanunların anayasa uygunluğunun denetlenmesi için Anayasa Mahkemesi'nin kurulması gibi ikinci meclis öneren, yargıç güvencesi öneren, bu manada Yüksek Hukuk Şurası öneren bir çerçevede bir program oluşmuş durumda. Bu aynı zamanda bahsettiğimiz gibi gerginlik dolayısıyla aslında bu programın da hani tartışıldığını söyleyemeyeceğiz. İki siyasi parti arasında çok ciddi yükselen bir gerginlik var. Bu gerginlik bu yıl rahmetli Menderes'in uçağının Londra'da düşüşüyle beraber belli bir süre ortadan kalkıyor. Rahmetli Menderes buradan sağ kurtuluyor. Yanındaki heyetten ölenler olmakla beraber. Bu tabii muhalefeti de Türkiye'yi de şaşırtıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefeti kısa bir süre yumuşuyor ama sonra yine aynı sertlikte devam ediyor. Mesela bu sertliği anlamak için CHP Ege gezisi yapıyor. Burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Uşak gezisi etrafında çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Önemli olan nokta şu, işte bu tür gerginlikler siyaseti daha üst düzeyde anlaşmazlıkların içine sokuyor. Bu yılın önemli problemlerinden birisi yine işte bu gerginlik basın üzerinden gerçekleşiyor ve basında da çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Yani artık işte muhalefet bunu basın üzerinde bir baskı olarak mütalaa ediyor. İktidar da basın üzerinden iftira ve tahriklerle iktidarın gayrimeşru yollarla işte sarsılması olarak mütalaa ediyor. Yine bu yıllarda mesela enteresan bir Amerikalı gazeteci 1958'de buraya gelmiş, 12'ye çeyrek var adlı bir yazı yayınlıyor Indianapolis Star'da. Bütün Amerika'da daha sonra o iktibas ediliyor 72 Amerikan gazetesinde. Pallium isimli bu yazar Türkiye'deki durumu tehlikeli olarak tanımlıyor. Bu Türkiye'deki muhalefet tarafından da tercüme ediliyor. Bu tercüme neticesinde Türkiye'de yayınlanıyor. Tercüme yazı üzerinden de gerginliğin arttığı bir dönem söz konusu oluyor. Bu yıl önemli bir takım dış politika değişiklikleri, gelişmeleri var. Daha önce bahsetmiştik, Bağdat Paktı kurulmuştu. Türkiye'nin NATO'ya girişini takiben Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO müttefiklerinin Orta Doğu'da Sovyet etkisini kırmak için buldukları bir yol, yöntemdi. Türkiye de bunu destekliyordu çünkü Türkiye de Sovyet tehdidinden zaten korktuğu için NATO'ya girmişti. Ya da daha öncesinde 46'dan itibaren Batı'yla yakın ilişkiler kurmuştu. Bağdat Paktı Cento adıyla daha ileri bir noktaya taşınıyor. Bu Bağdat Paktı İngiltere'nin de dahil olduğu bir destekle bir yeni Amerika Birleşik Devletleri de desteklemekle beraber daha yeni bir çerçeveye taşınıyor. Bu Cento bekleneni aslında vermiyor. Belki o dönemde işte biraz bu bağlantısızlar hareketine karşı da Sovyetlerin etrafında bir kuşatma çabası içerisinde Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da güç kazanmasına karşı bir tedbir alınıyor. Ana ülkeler işte İran, Pakistan var burada, Irak vardı. Aynı zamanda bu dönem Türkiye'nin Batı ile ilişkileri bakımından hayati derecede bir başka önemli husus da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliği için resmen başvurması. Bu Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin kazandığı boyut yeni bir hani güvenlik perspektifinin ötesinde ekonomik bir perspektif kazanıyor. Nitekim Menderes ekonomideki sıkışmayı bu Batı ile ekonomik ilişkiler ve kredi sistemiyle aşmaya gayret ediyor. Hatta bu senenin önemli ziyaretlerinden birisi Alman İktisat Bakanı Ludwig Erhard Türkiye'yi ziyaret ediyor. Bu ziyaret boyunca Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 1958 anlatırken bahsetmiştik ekonomik istikrar paketini takip ettiklerini, önemli gördüklerini ifade ediyor. Türkiye'nin ortak pazara üye alınması konusunda da Fransa, İngiltere ve Almanya'nın olumlu kaçtığını, Benelux ülkelerinin biraz çekingen olduğunu ifade ediyor. Bu Türkiye'ye bu manada politik bir destek vermekle beraber yani biraz bakış açıları farklı. Bazı kesimler Türkiye'yi Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun bir sebze meyve bahçesi olarak değerlendirmek istiyor. Ama Türkiye bunu böyle düşünmüyor. Yani Türkiye özellikle Menderes Demokrat Parti tarımın ötesinde bir sanayileşme perspektifi var. Zaten o yüzden de kredi bulmak istiyorlar. Ancak Batı'yla genel olarak Amerika Birleşik Devletleri ile işte Avrupa Ekonomik Topluluğu'yla burada Almanya ile bu konuda tam anlaştıklarını söyleyemeyiz. Bu hatta o dönemde bu basında şöyle değerlendiriyor. Erhard mark değil nasihat verdi. Mark o zaman Almanya'nın resmi para birimi. Halbuki Türkiye bahsettiğimiz sebeplerle bu yani altyapı yatırımlarını sanayileşmeyi devam ettirmek için bir kredi sistemine ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu iç talebe bağlı ve özellikle tarım ürünlerinin buğday ihracatının temin ettiği bir hareketlilikle bir kalkınma hareketi başlamıştı. Demokrat Parti bunun devam etmesi için çok Menderes, çok ısrarlı. Ancak Batı işte hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Türkiye'nin bu ısrarı karşısında Türkiye'yi özellikle sanayileşme konusunda yavaşlatacak, tarım ülkesi olmaya sevk edecek bir perspektif içerisinde. Zaten Türkiye bunu aşmak için bir süre sonra Menderes Batı'daki çaresizlik karşısında Batı'dan umduğunu bulamaması üzerine Sovyetler Birliği ile ilişkileri yumuşatacak ve ekonomik boyuta taşıyacak bir ilişki kurmaya gayret ediyor. Bu dönemi takiben aynı şey Adalet Partisi döneminde Demirel tarafından da hayata geçirilecek. O da Batı'dan umduğunu bulamayınca özellikle büyük yatırımlarda teknoloji transferi ve kredi sistemini Sovyetler Birliği'ne anlaşarak tedarik edecek. Ama bu da çok Batı'da reaksiyon uyandıracak. Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ilişkilerini yumuşatması ve ekonomik bir boyut kazanması Batı'da bilhassa antikomünist bir bakış açısıyla dünyaya bakan ve bu manada da Sovyetler Birliği'nin müttefiklerle ilişki kurmasını, geliştirmesini istemeyen grupların, güvenlikçi kanadın rahatsız olduğu bir hususa dönüşecek. Hatta işte belki de Türkiye'deki 27 Mayıs başta olmak üzere darbeleri bu perspektifle ilişkilendiren, darbelerin bu ordu içerisinden gelen darbeler marifetiyle iktidarları kontrol etmek ve Sovyetlerle ilişkilerini geliştirmek yerine NATO perspektifi içerisinde tutmanın daha tercihe şayan olacağını düşünen hem Türkiye içerisinde hem de yurt dışında Batı'da bir damarın oluştuğunu bu zaman içerisinde görüyoruz. Evet, haftaya gerginliğin daha da arttığı bir dönemi, yılı konuşacağız. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.